Ayrım 6. 17. Artık bütün hayatım seninkine bağlı. Ama Füsun merhamet apartmanındaki randevuya 10 dakika gecikince çıkardığım bu sonuçları unutuverdim hemen. Sibel'in hediyesi saatimi ve Füsun'un sallayıp çınlatmaktan hoşlandığı Nacar marka çalar saate sürekli göz atarken perdeler arasından dışarıya, Teşvikiye Caddesi'ne bakmaya, parkeleri gıcırtata gıcırtata aşağı yukarı yürümeye, Turgay Bey'e kafayı takmaya başladım. Az sonra kendimi daireden dışarı attım. Bana doğru geliyorsa Füsun'u kaçırmayayım diye her iki kaldırımı dikkatle gözden geçirerek Teşvikiye Caddesi'nden Şanzelize Butik'e yürüdüm. Ama Füsun dükkanda da yoktu. Kemal Bey buyurun dedi Şenay Hanım. Sonunda Sibel Hanım'la şu Jenny kolon çantayı alalım dedik dedim. Kararınızı değiştirdiniz demek dedi Şenay Hanım. Dudağının kenarında alaycı bir gülümseme vardı ama fazla sürmedi. Benim Füsun yüzünden bir mahcubiyetim varsa onun da bile bile sahte mal satmak gibi bir utancı vardı çünkü. İkimiz de sustuk. Bana eziyet gibi gelen bir yavaşlıkla vitrindeki mankenin üzerinden sahte çantayı indirdi. Vitrindeki malı üfleyip temizlemeden satmayan tecrübeli dükkancıların keyfiyle tozunu aldı. Neşesiz bir gününde olan Kanarya Limon ile ilgileniyordum. Parayı verip paketi almış çıkarken, ''Madem artık bize güveniyorsunuz, bundan sonra daha sık şereflendirirsiniz dükkanımızı.'' dedi Şenay Hanım çift anlamlı konuşmanın zevkiyle. ''Tabii.'' ''Yeterince alışveriş yapmazsam dükkana arada bir uğrayan Sibel'e bir şeyler sezdirir miydi?'' ''Yavaş yavaş bu kadının ağına düşmek değil, bu küçük hesapları yapmak üzülüyordu beni. Dükkandayken Füsun'un merhamet apartmanına gelip beni bulamayınca gittiğini hayal ettim. Pırıl pırıl bahar gününde kaldırımlar alışveriş eden ev hanımları, kısa eteklerini ve yeni moda yüksek tabanlı, apartman topuklu ayakkabılarını acemice giyen genç kızlar ve okullarının son günlerinde sokaklara çıkan öğrencilerle kaynıyordu. Gözlerimle Füsun'u arayarak çiçekçi çingene kadınlara, kaçak Amerikan sigarası satan ve sivil polis olduğu söylenen adama bildik Nişantaşı kalabalığına bakıyordum. Derken üzerinde hayat, temiz su yazan bir su tankeri hızla geçti ve arkasından Füsun belirdi. Neredesin dedik aynı anda ve birbirimize mutlulukla gülümsedik. Cadı öğle tatilinde dükkanda kaldı, beni de bir arkadaşının dükkanına yolladı. Geç geldim, sen yoktun. Meraklandım, dükkana gittim, çantayı aldım hatıra olsun diye. Füsun, müzemizin girişinde tekini sergilediğim küpeleri takmıştı. Birlikte yürüdük. Vali Konağı Caddesi'nden daha tenha olan Emlak Caddesi'ne saptık. Çocukluğumda annemin beni getirdiği bir diş hekimiyle ağzıma kabaca soktuğu soğuk kaşığın sertliğini hiç unutamadığım bir çocuk doktorunun muayenehanelerinin bulunduğu apartmanların önünden tam geçmiştik ki, yokuşun aşağılarında bir kalabalık biriktiğini, bir takım insanların oraya doğru koşuşturduklarını, bazılarının da gördükleri şeylerden etkilenmiş, yüzleri allak bullak bize doğru geldiklerini gördük. Bir kaza olmuş, yol kapanmıştı. Az önce geçen hayat temiz su tankerinin yokuşu inerken sol şeride girip bir dolmuşu ezdiğini gördüm. Freni patlayan su kamyonunun şoförü bir kenarda elleri titreyerek sigara içiyordu. 1940'lardan kalma uzun burunlu Plymouth marka Teşvikiye Taksim dolmuşunun önü kamyonun ağırlığıyla yok olmuştu. Bir tek taksimetre sağlamdı. Gittikçe artan meraklılar arasından ön koltukta kırık cam ve ezilmiş araba parçaları içerisinde kanlı bir kadın gövdesinin sıkıştığını, bunun az önce Şanzelize butikten çıkarken gördüğüm esmer kadın olduğunu anladım. Yerler cam kırıklarıyla kaplıydı. Füsun'un kolundan tuttum, gidelim dedim. Ama aldırmadı. Arabanın içinde sıkışıp ezilen kadına gözlerini doyurana kadar sessizce baktı. Kalabalık iyice artınca sıkışıp ölen kadından, parantez aç, evet ölmüş olmalıydı artık, parantezi kapa. Çok bir tanıdığa rastlama ihtimali beni huzursuz ettiği için bir polis aracı en sonunda geliyordu, kaza yerinden uzaklaştık. Hiç konuşmadan karakolun sokağından yukarı merhamet apartmanına doğru yürürken kitabımın başında hayatımın en mutlu anı diye sözünü ettiğim şeye hızla yaklaşıyorduk. Merhamet apartmanının merdivenlerinin serinliğinde Füsun'a sarılarak onu dudaklarından öptüm. Daireye girince de öptüm. Ama oyuncu dudaklarında çekingenlik halinde tutukluk vardı. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle. Söylediğim şeyi yeterince ciddiye almazsın ya da tamamen yanlış davranırsın diye korkuyorum. Bana güven. İşte ondan emin değilim ama gene de söyleyeceğim dedi. Artık okun yaydan çıktığını, içindeki şeyi bundan sonra saklayamayacağını bilen birinin kararlılığı geldi yüzüne. "Bana yanlış davranırsan ölürüm," dedi. "Kazayı unut canım ve lütfen söyle artık." Tıpkı Şanzelize butikte çantanın parasını bana geri veremediği öğle vakti yaptığı gibi sessizce ağlamaya başladı. Hıçkırıkları uğradığı haksızlığa öfkelenen bir çocuğun hırçın sesine dönüştü. "Sana aşık oldum. Sana çok fena aşık oldum." Sesi hem suçlayıcı hem de beklenmedik ölçüde şefkatli. "Bütün gün seni düşünüyorum. Sabahtan akşama kadar seni düşünüyorum." Ellerini yüzüne kapayıp ağladı. İçimden gelen ilk tepkinin salakça gülümsemek olduğunu itiraf edeyim. Ama bunu yapmadım. Hatta aşırı sevincimi gizleyip duygulu bir ifade takınarak kaşlarımı çattım. Hayatımın en içten ve yoğun anlarından biriydi. Ama halime bir yapmacıklık sinmişti. "Ben de seni çok seviyorum." Ama bütün içtenliğime rağmen benim sözlerim onunkiler kadar güçlü ve sahici değildi. İlk o söylemişti. Füsun'dan sonra söylediğim için benim hakiki aşk sözlerime bir teselli, nezaket ve taklit tınısı sinmişti. Dahası o anda ben gerçekten ona, onun bana aşık olduğundan daha da çok aşık olsaydım bile, parantez aç, bir ihtimal bu doğruydu da, parantezi kapa, aşkının aldığı korkutucu boyutu ilk Füsun itiraf ettiği için oyunu o kaybetmişti. Nereden, hangi rezil tecrübelerden edinmiş olduğumu bilmek bile istemediğim içimdeki aşk bilgesi, tecrübesiz Füsun'un benden daha içten davrandığı için oyunu kaybettiğini sinsice müjdeliyordu bana. Bundan artık kıskançlık derdimi ve takıntılarımın sona ereceği sonucunu çıkarabilirdim. Yeniden ağlamaya başlayınca cebinden buruş buruş ve çocuksu bir mendil çıkardı. Ona sokuldum. Boynunun, omuzlarının inanılmayacak kadar güzel, kadifemsi tenini okşarken, onun gibi herkesin aşık olduğu güzel bir kızın aşık oldum diye ağlaması kadar saçma bir şey olamayacağını söyledim. Gözyaşları içerisinde, "Yani güzel kızlar hiç aşık olmaz mı?" dedi. "Madem her şeyi o kadar iyi biliyorsun, o zaman şunu söyle." "Neyi? Bundan sonra ne olacak?" Asıl konunun bu olduğunu, benim aşk ve güzellik laflarımın kendisini oyalamayacağını, şimdi vereceğim cevabın çok önemli olduğunu gösteren bir bakışla bakıyordu. Verecek bir cevabım yoktu. Ama bunu şimdi, yıllar sonra o anı hatırlarken düşünüyorum. O sırada bu tür soruların aramıza gireceğini hissederek bir huzursuzluğa kapıldım. İçin için bundan dolayı Füsun'u suçladım ve onu öpmeye başladım. Öpüşüme istekle ve çaresizlikle katıldı. Sorusunun cevabının bu mu olduğunu sordu. "Evet, öyle," dedim. "Önce matematik çalışmayacak mıydık?" diye sordu. Cevap olarak onu öptükçe o da beni öpüyordu. İçine düştüğümüz durumun açmazına kıyasla sarılmak, öpüşmek çok daha hakikiydi ve şimdinin dayanılmaz gücüyle dopdoluydu. Elbisesini ve diğer şeylerini çıkardıkça Füsun'un içinden aşık olduğu için dertlenen karamsar bir kız değil, aşk ve cinsel mutluluk içinde erimeye hazır, sağlıklı, hayat dolu bir kadın çıkıyordu. Böylece hayatımın en mutlu anı dediğim şeyi yaşamaya başladık. Aslında kimse onu yaşarken hayatının en mutlu anını yaşadığını bilmez. Bazı insanlar kimi coşkulu anlarında hayatlarının o altın anını şimdi yaşadıklarını içtenlikle, parantez aç ve sık sık parantezi kapa, düşünebilir ya da söyleyebilirler belki. Ama gene de ruhlarının bir yanıyla o andan da güzelini, daha da mutlu olanını ileride yaşayacaklarına inanırlar. Çünkü özellikle gençliğinde hiç kimse bundan sonra her şeyin daha kötü olacağını düşünerek hayatını sürdüremeyeceği gibi, insan eğer hayatının en mutlu anını yaşadığını hayal edebilecek kadar mutluysa, geleceğin de güzel olacağını düşünecek kadar iyimser olur. Ama hayatımızın tıpkı bir roman gibi artık son şeklini aldığını hissettiğimiz günlerde, en mutlu anımızın hangisi olduğunu benim şimdi yaptığım gibi hissedip seçebiliriz. Yaşadığımız bütün anlar içerisinde neden bu anı seçtiğimizi açıklamak da kendi hikayemizi bir roman gibi yeniden anlatmayı gerektirir elbette. Ama en mutlu anı işaret ettiğimizde onun çoktan geçmişte kaldığını, bir daha gelmeyeceğini, bu yüzden bize acı verdiğini de biliriz. Bu acıyı dayanılabilir kılan tek şey o altın andan kalma bir eşyaya sahip olmaktır. Mutlu anlardan geriye kalan eşyalar, o anların hatıralarını, renklerini, dokunma ve görme zevklerini bize o mutluluğu yaşatan kişilerden çok daha sadakatle saklarlar. Uzun sevişmemizin ortalarında bir yerde, ikimiz de kendimizden geçmiş soluk soluğa iken, ter içindeki omuzlarını öpüp onu arkadan hafifçe sarıp içine girdikten sonra boynunu ve sol kulağını ısırdığım sırada, yani hayatımın en mutlu anında şekline hiç dikkat etmediğim küpe Füsun'un güzel kulağından mavi çarşafa düştü. Medeniyetler ve müzeler konusundan biraz haberdar olan herkes, dünyaya hükmeden Batı medeniyetinin bütün bilgisinin arkasında müzelerin yattığını ve bu müzeleri yapan hakiki koleksiyoncuların ilk parçalarını toplarken çoğu zaman yaptıkları şeyin nereye varacağını hiç düşünmediklerini bilir. Bu hakiki ilk koleksiyoncular daha sonra sergilenip sınıflanıp katalogları yapılacak, parantez aç, ilk kataloglar ilk ansiklopedilerdir, parantezi kapa, büyük koleksiyonlarının ilk parçaları ellerine geçtiği zaman onları çoğunlukla hiç fark etmemişlerdir bile. Hayatımın en mutlu anı dediğim şey bitip ayrılma vakti geldiğinde, küpenin teki ikimizin arasında çarşafın kıvrımları içerisinde gizlenirken Füsun gözlerini gözlerimin içine dikti. "Artık bütün hayatım seninkine bağlı," dedi alçak sesle. Bu hem hoşuma gitti hem de beni korkuttu. Ertesi gün gene hava çok ısınmıştı. Merhamet apartmanında buluştuğumuzda Füsun'un gözlerinde umut kadar korku da gördüm. "Dün taktığım küpenin teki kayıp," dedi beni öptükten sonra. "Burada canım," dedim. Sandalyenin arkalığına asılı ceketimin sağ cebine elimi attım. "Aa, yok," dedim. Bir an bir felaketin, bir uğursuzluğun belirtisini hisseder gibi oldum. Ama sabah sıcağını fark edince başka bir ceket giydiğimi hemen hatırladım. Öteki ceketimin cebinde kalmış. "Lütfen yarın getir, unutma," dedi Füsun gözlerini kocaman açarak. "Benim için çok önemli." 18. Belkıs'ın hikayesi. Gazetelerin hepsinde kaza önemli bir yer tutuyordu. Füsun onları okumamıştı ama Şenay Hanım bütün sabah ölen kadından o kadar çok söz etmişti ki bazı Nişantaşı kadınları sırf ölen kadından söz edebilmek için dükkana uğruyorlarmış gibi gelmişti ona. "Şenay Hanım yarın benim de cenazeye gelebilmem için öğleyin dükkanı kapayacak," dedi Füsun. "Hepimiz o kadını severmişiz gibi davranıyor ama öyle değildi." "Nasıldı?" "Evet, kadın butiğe çok gelirdi ama İtalya'dan, Paris'ten yeni gelmiş en pahalı elbiseleri bir deneyeyim bakayım deyip alır, büyük bir davette giydikten sonra olmuyor diye geri getirirdi. Herkesin o davette onun üzerinde gördüğü elbise artık kolay satılamayacağı için de Şenay Hanım ona kızardı. Ayrıca hepimize kötü davranıyor ve çok da pazarlık ediyor diye onu sevmez, arkasından çekiştirirdi. Ama çok çevresi var diye tersleyemezdi de. Sen onu tanıyor muydun?" "Hayır, ama bir zamanlar bir arkadaşımın sevgilisiydi," dedim ve bu ölümün arkasında yatan hikayeden söz etme zevkini, bu zevki onunla daha çok çıkaracağımı düşünüyordum. Sibel'e sakladığım için ikiyüzlü hissettim kendimi. Oysa bir hafta önceye kadar değil Füsun'dan bir konuyu saklamak, ona yalan söylemek bile beni çok üzmez, yalan bu çeşit çapkınlığın eğlenceli ve kaçınılmaz bir yan sonucuymuş gibi gelirdi bana. Hikayeyi şurasını burasını kısaltıp değiştirerek Füsun'u anlatabilir miyim diye düşününce bunun imkansız olduğunu bir kere daha anladım. Bir şey sakladığımı sezdiği için şöyle dedim. "Çok üzücü bir hikayedir o. Pek çok erkekle yattığı için o zavallı kadın çok aşağılanmıştır." Gerçek düşüncem bile değildi bu. Öyle sorumsuzca söyleyivermiştim. Bir sessizlik oldu. "Merak etme," dedi Füsun fısıldar gibi. "Hayatımın sonuna kadar senden başka kimseyle yatmayacağım." Satsata dönünce içimde bir huzur hissettim ve istekle, inançla uzun zamandır ilk defa para kazanma zevkiyle hiç durmadan çalıştım. Benden biraz genç ve iddialı yeni memur Kenan ile arada bir gülüşüp şakalaşarak borçlular listesindeki 100'e yakın adın üzerinden tek tek geçtik. "Cömert eli açığı ne yapacağız Kemal Bey?" diye kaşlarını neşeyle kaldırıp gülümseyerek soruyordu Kenan. "Elini daha da açacağız. Ne yapalım, adından kaybediyor." Akşamüstü eve dönüş yolunda hala yanmamış eski paşa konaklarının bahçelerinden gelen ıhlamur kokusunu içime çekerek Nişantaşı'nın iyice yeşillenen çınar ağaçlarının gölgelerinin altından yürüdüm. Tıkanmış trafikte arabalarının kornalarına öfkeli öfkeli basan erkeklere bakarak hayatımdan memnun olduğumu, önceki günkü aşk ve kıskançlık buhranımın sona erdiğini, her şeyin yoluna girdiğini hissettim. Evde duş aldım. Dolaptan ütülü ve tertemiz bir gömlek çıkarırken aklıma gelen küpeyi dün bıraktığımı sandığım ceketin cebinde bulamayınca çekmeceleri dolapları karıştırdım. Fatma Hanım'ın kopmuş düğmeleri, yakadan çıkmış balinaları, cebimden düşmüş bozuk paraları, çakmakları bulunca içine koyduğu çanağa baktım, yoktu. "Fatma Hanım," diye seslendim alçak sesle, Bir küpeteki gördün mü buralarda? Evlenene kadar abimin odası olan aydınlık ve geniş yan oda mis gibi ütü buharı ve lavanta kokuyordu. Fatma Hanım öğleden sonra ütülediği benim ve babamın temiz mendillerimizi, gömlekleri, havluları tek tek dolaplara yerleştirirken küpe müpe görmediğini söyledi. Sepetteki eşleştirilmemiş çorap yığınlarının içinden suçlu bir kedi yavrusunu çıkarır gibi bir çorap teki çıkarıp gösterdi. Bana bak kazma tırnak dedi. Küçükken bana taktığı adlardan biriyle. Tırnaklarını kesmezsen burnu delinmemiş çorabın kalmayacak. Artık çoraplarını ben dikmeyeceğim ona göre. Peki. Salonun Teşvikiye Camii'ne bakan köşesinde babam üzerinde aşırı beyaz bir önlük, sandalyeye oturmuş, berber bastıya saçlarını kestiriyor, annem de her zamanki gibi çaprazına oturmuş bir şeyler anlatıyordu. Gel bak son dedikoduları anlatıyorum dedi beni görünce. Annemi şimdiye kadar anlattıklarını hiç işitmiyormuş gibi suratını asan Basri, dedikodu sözü üzerine bir an makasını durdurdu ve kocaman dişlerini göstererek dinlediği bütün hikayeler için uzun uzun sırıttı. Konu ne? Lerzanların küçük oğlu rallici olmak istiyormuş. Babası izin vermediği için de, biliyorum, babasının Mercedes'ini paramparça etmiş. Sonra araba çalındı diye polisi aramış. Peki Şazimend'in kızını Karahanların oğluyla evlendirebilmek için ne yaptığını duydun mu? Dur nereye? Yemeğe yokum. Sibel'i alacağım. Bir davete gideceğiz. Git Bekri'ye söyle de o zaman barbunyaları boşuna bu akşam kızartmasın. Senin için ta Beyoğlu balık pazarına gitti bugün. Yarın öğlen yemeğe söz ver bari. Söz. Kirlenmesin diye kenarı kıvrılan halının altındaki parkeye babamın beyaz ve zayıf saçları tel tel dökülüyordu. Garajdan arabayı aldım. Parke yollarda ilerlerken radyoyu açtım ve çalan şarkılara direksiyonun kenarında parmaklarımla tempo tutarak bir saatte Boğaz Köprüsü'nden geçip Anadolu Hisarı'na vardım. Sibel arabanın kornasını işitince yalıdan koşup geldi. Yolda önceki gün Emlak Caddesi'ndeki kazada ölen kadının Zaim'in eski sevgilisi olduğunu söyleyerek parantez aç, siz her şeye layıksınız Zaim mi? Dedi Sibel gülümseyerek parantezi kapa, hikayeyi anlatmaya başladım. Kadının adı Belkıs'tı. Benden birkaç yaş büyük, 32-33 yaşlarında olmalıydı diye devam ettim. Yoksul bir ailedendi. Sosyeteye girdikten sonra annesinin başörtüsü taktığı, düşmanlarınca onu aşağılamak için anlatılırdı. Bu kız 1950'lerin sonunda lisedeyken 19 Mayıs törenlerinde yaşıtı bir gençle tanışmış ve birbirlerine aşık olmuşlar. Çocuk o zamanlar İstanbul'un en zengin ailelerinden armatör Kaptanoğullarının en küçük oğlu Faris. Türk filmlerinden çıkma bu fakir kızla zengin oğlan aşkı yıllar sürmüş. Aşkları o kadar şiddetliymiş ya da o kadar kafasızlarmış ki bu liseli çift evlenmeden önce hem sevişmişler hem de çevrelerine bunu belli etmişler. Uygunu evlenmeleriymiş elbette ama çocuğun ailesi fakir kızın oğullarını elde etmek için sonuna kadar gittiğine, bunun da herkes tarafından bilindiğine kafayı takıp karşı çıkmış. Çocuğun da ailesine meydan okuyup kızı koluna takıp evlenecek gücü, kafası ve şahsi parası yokmuş anlaşılan. Böylece bir çözüm olarak kızla oğlanı evlendirmeden ailenin parasıyla Avrupa'ya yollamışlar. 3 yıl sonra Paris'te çocuk uyuşturucudan mı, umutsuzluktan mı bir şekilde ölmüş. Belkıs böyle durumlarda olduğu gibi bir Fransız ile kaçıp Türkiye'yi unutacağına İstanbul'a dönmüş ve zengin diğer erkeklerle ilişkiler kurarak sosyetede bütün kadınları imrendiren çok zengin bir aşk hayatı yaşamaya başlamış. İkinci sevgilisi Ayı Sabih'ti. Ondan ayrılıp demir bağların bir aşk acısıyla yaralı en büyük oğullarıyla bir macera yaşadı. Ondan sonraki sevgilisi Rıfkı da başka bir aşk yarasıyla acılar içinde yanan biri olduğu için bir dönem sosyetede erkekler ona gülümseyerek teselli meleği derler ve hepsi onunla bir macera yaşamayı hayal ederlerdi. Hayatlarında kocalarından başka bir erkekle yatmamış, en fazlası gizlilik ve utanç içinde geçici bir ikinci sevgili bulabilmiş ve korkudan onun da tadına varamamış bütün o evli ve zengin kadınlar ise bir dönemin bütün gözde bekarlarıyla herkesin önünde aşk yaşamış ve sanırım pek çok evli ve gizli sevgilisi de olmuş bu Belkıs'ı kıskançlıktan bir kaşık suda boğmak isterlerdi. Kadının güzelliği artık solduğu, yokluktan üstüne başına yeterince para harcayamadığı için o günde yaklaşıyordu denebilir. Trafik kazası bu kadın için kurtuluş oldu. Onca erkekten birini bile onunla evlenmemesine şaşıyorum dedi Sibel. Demek ki hiç kimse koluna takıp evlenecek kadar da aşık olmamış bu kadına. Aslında erkekler onun gibi kadınlara çok fena aşık olurlar. Ama evlenmek başka bir şey. Kaptan oğullarının oğlu Faris'le hiç yatmadan hemen evlenebilseydi, ailesinin yoksulluğu çabuk unutulurdu. Ya da Belkıs çok zengin bir aileden olsaydı, evlendiğinde bakire olmaması mesele edilmeden unutulurdu. Herkesin becerdiği bu şeyleri yapamadığı ve çok zengin bir aşk hayatı yaşadığı için bütün o sosyete kadınları ona yıllarca teselli orospusu dediler. Gençliğinde karşısına çıkan ilk aşkı balıklama daldığı, sakınmadan sevgilisine kendini teslim ettiği için Belkıs'a belki de saygı duymalıyız. ''Sen duyuyor musun?'' dedi Sibel. ''Hayır, rahmetliyi itici bulurdum.'' Hangi bahaneyle verildiğini şimdi unuttuğum davet, Suadiye'de deniz kenarındaki bir evin uzun beton rıhtımındaydı. Orada 60-70 kişi, ellerinde içki bardakları fısıldar gibi konuşuyor, kim geldi, kim var diye birbirlerini süzüyorlardı. Kadınların çoğunun giydikleri eteğin boyundan memnun olmadığını, kısa etek giyen kadınların büyük kısmının bacaklarının alt kısmı kısa ya da kalın olduğu için huzursuz olduklarını hissettim. Bu yüzden ilk bakışta hepsi sinirli ve acemi konsomatrislere benziyorlardı. Rıhtımın hemen yanındaki sandal çekme yerinin oradan yoğun bir lağım denize akıyor, kokusu aralarında beyaz eldivenli garsonların dolaştığı kalabalık içinde daha yoğun hissediliyordu. Kalabalığa karıştıktan sonra tanışır tanışmaz bana yeni bastırdığı kartvizitini veren Amerika'dan yeni dönmüş ve muayenehanesini yeni açmış bir ruh doktoru, orta yaşlı ama fıkır fıkır bir kadının ısrarlı soruları üzerine çevresinde toplanan kalabalığa aşkın tarifini yaptı. Bir insanın başka fırsatları olmasına rağmen onları reddedip sürekli aynı kişiyle sevişmek istemesine bu mutluluk verici duyguya aşk denirdi. Aşk sohbetinden sonra 18 yaşındaki güzel kızını bana tanıştıran bir anne ile kızını sürekli siyaset yüzünden boykot yapılan Türk üniversiteleri yerine nerede okutabileceğini konuştuk. Konu üniversitelere giriş için yapılan merkezi imtihanın soru kitapçığı çalınmasın diye onu basacak matbaa işçilerinin uzun sürecek bir hapis hayatına başlamalarının bugünkü gazetelerde yazılmasıyla açılmıştı. Çok sonra uzun boylu, uzun çeneli, güzel gözlü, yakışıklı zaim ile en az onun kadar uzun ve ince Alman manken Inge rıhtımda belirdiler. Kalplere bir mutsuzluk sızısı veren şey, çiftin güzelliğine duyulan hasetten çok, mavi gözlü, uzun ince bacaklı, bembeyaz tenli, hakiki sarışın Inge'nin kendilerini olduklarından daha Avrupalı hissetmek için çırpınarak saçlarını sarıya boyayan, kaşlarını yolan ve butik butik gezip kıyafet seçen İstanbul'u sosyete kadınlarına ten renginin ve ırk yapısının da ne yazık ki kolay telafi edilemeyecek önemli bir eksik olduğunu görünüşüyle acımasızca hatırlatmasıydı. Bense kendimi kadının kuzeyliliğinden çok eski bir dost gibi yüzüne, gülüşüne ve dudaklarına aşina hissettim. Her sabah gazetedeki reklamda sonra işe yürürken Harbiye'de bir apartmanın yan cephesinde Inge ile karşılaşmayı seviyordum. Inge'nin çevresinde gene kısa sürede bir kalabalık oluştu. Dönüş yolunda arabadaki sessizlikte Sibel, ''Siz her şeye layıksınız Zaim, evet iyi bir insan besbelli.'' dedi. Ama arkadaşın Arap şeyhleriyle yatacak düzeydeki o 4. sınıf Alman mankenini reklamlarda kullandığı yetmiyormuş gibi sevgilisi olduğunu herkese göstererek iyi bir şey mi yapıyor sence? Büyük ihtimal manken kadın da aynı dostane duygularla bizlerin Arap şeyhlerinden farksız olduğumuzu düşünüyordur. Gazozun satışları şimdilik iyiymiş. Zaim bir ara Türklerin modern bir Türk ürününden, eğer Batılıların da o üründen hoşlandığını öğrenirlerse daha büyük bir mutluluk ve tat aldıklarını söyledi. Berberde gördüm. Kadının Zaim'le hafta sonunun hem ortadaki fotoğraflı sayfasında resmi vardı hem de röportaj sayfasında röportaj yapmışlar. Çok bayağı, yarı çıplak bir de resmini basmışlar. Uzun bir süre sustuk. Çok sonra gülümseyerek şöyle dedim. Çat pat Almanca paralayarak kadına reklamlarda çok zarif gözüktüğünü anlatırken açık göğüslerine gözü takılmasın diye sürekli saçlarına bakan iri yarı mahcup bir adam vardı ya hani, ölen Belkıs'ın ikinci sevgilisi Ayı Sabih işte oydu. Ama Sibel araba pus içindeki Boğaz Köprüsü'nün altından hızla geçerken uyuyordu. 19. Cenazede. Ertesi gün söz verdiğim gibi öğle vakti satsattan çıkıp yürüyerek eve gittim ve annemle barbunya tava yedim. Annemle bir yandan tabaklarımızdaki balıkların pembemsi bir zar inceliğindeki nefis derilerini ve yarı saydam ve narin kılçıklarını çalışkan bir cerrah dikkatiyle ayıklıyor, Bir yandan da nişan hazırlıklarını ve en son havadisleri, parantez aç, onun deyişi, parantezi kapa, gözden geçiriyorduk. Nişana kendilerini davet ettirmek için imalarda bulunan ve kalpleri asla kırılamayacak bazı hevesli tanıdıklarla birlikte davetliler listesi şimdiden 230 kişiye çıkmış. Bu yüzden Hilton'un Metre d'Hotel'i o gün yabancı içkilerde, parantez aç, fetiş bir kavram, parantezi kapa, zor durumda kalmayalım diye başka büyük otellerdeki meslektaşları ve tanıdık içki ithalatçılarıyla görüşmeye başlamıştı. İpek İsmet, Şaziye, Solak Şermin ve Madame Muala gibi bir zamanlar Füsun'un annesinin arkadaşı ve rakibesi olan ünlü sosyete terzileri, nişan için ısmarlanan iddialı elbiseler yüzünden şimdiden tamamen dolmuşlardı ve çıraklar sabahlara kadar çalışıyorlardı. Annem içeri odada halsizlikten uyuklayan babamın şu sıralardaki derdinin sağlık değil, keyifsizlik olduğunu düşünüyordu. Ama tam oğlunun nişanlanmak üzere olduğu günlerde babamın keyfini bu kadar kaçıran şeyin ne olduğunu bilmiyor ve galiba ben biliyor muyum diye de ağzımı ağrıyordu. Ahçı Bekri çocukluğumuzdan beri balığın üstüne bastırır diye yenmesi gereken şehriyeli pilavı, hiç değişmeyen bir kuraldı bu, sofraya getirince neşesinin nedeni balıkmış gibi annem birden yaslı bir havaya büründü. "Çok üzüldüm o kadıncağıza," dedi içten bir kederle. "Çok çekti. Çok yaşadı, çok da kıskandılar. Aslında çok iyi bir insandı, çok." Annem kimden söz ettiğini bile açıklamadan, yıllar önce o ve o zamanki sevgilisi Demirbağların büyük oğlu Demir'in bir ara Uludağ'da ahbaplık ettiklerini, babamla ölen Belkıs'ın sevgilisi Demir kumar oynarken Belkıs ile kendisinin gece yarılarından çok sonraya kadar otelin rustik barında çay içip örgü örerek ahbaplık ettiklerini anlattı. "Çok çekmiş zavallı kadın. Önce yoksulluktan, sonra erkeklerden. Çok, çok," dedi annem. Fatma Hanım'a döndü ve "Kahvemi balkona getirin," dedi. "Cenazeyi seyredeceğiz." Amerika yıllarımın dışında içinde bütün hayatımı geçirdiğim büyük apartman dairesinin salonu ve geniş balkonu her gün bir iki cenazenin kalktığı Teşvikiye Camii'nin avlusuna baktığı için çocukluğumda cenaze seyretmek ölümün korkutucu esrarıyla tanıştığımız tatlı ve vazgeçilmez bir eğlenceydi. Cami yalnız İstanbul'un zengin aileleriyle değil, ünlü siyasetçilerin, paşaların, gazetecilerin, şarkıcı ve sanatçıların da cenaze namazlarının kılındığı ve ölünün mertebesine göre askeri bando ya da belediye bandosunun çaldığı Mozart'ın cenaze marşı eşliğinde tabutlarının cemaatin omuzlarında Nişantaşı meydanına kadar ağır ağır taşındığı son yolculuklarının itibarlı bir başlangıç noktasıydı. Abimle ben çocukluğumuzda omuzlarımıza uzun ve ağır bir yastık alır, Ahçı Bekri Efendi'yi, Fatma Hanım'ı, şoför Çetin'i ve başkalarını da peşimize takar, cenaze marşını söyleyerek ve tıpkı cemaat gibi hafifçe sallanarak koridorlarda yürürdük. Ölümleri bütün ülkeyi meşgul eden başbakanların, ünlü zenginlerin ve şarkıcıların cenazelerinden hemen önce kapıyı çalıp "geçiyordum bir uğradım" diyen davetsiz misafirlere annem hiç nezaketsizlik etmez ama arkalarından "bizi görmeye değil cenaze seyretmeye gelmiş" diyerek törenin ölümden ibret alınsın ya da ölen kişiye son bir saygı gösterilsin diye değil, seyir zevki ve merasim keyfi için yapıldığını bize hissettirirdi. Balkondaki küçük masanın iki yanına oturur oturmaz annem "istiyorsan buraya geç, daha iyi görürsün" dedi bana. Ama benim yüzümün bir anda solduğunu ve cenaze kalabalığını seyretmenin keyfine tamamen aykırı bir ifadeye büründüğünü görünce bunu yanlış yorumladı. "O kadar acıdığım bu kadının cenazesine baban içeride yatıyor diye gitmiyor değilim canım, biliyorsun. Ama orada şimdi Rıfkı gibi, Samim gibi heriflerin gözlerinin nemlendiğini değil, hiç nemlenmediğini gizlemek için kara gözlükler takıp poz kesmelerine tahammül edemem diye düşündüm. Hem buradan daha iyi gözüküyor. Senin nem var?" "Hiç iyiyim." Caminin Teşvikiye Caddesi'ne açılan büyük avlu kapısından aşağıya, tabuta doğru inen basamaklarda, cenazelerde kadınların kendiliğinden toplandığı gölgeli yerde, başörtülü kadınlarla, başlarına şık ve moda rengarenk eşarplar takmış sosyete kadınları arasında Füsun'u görür görmez, kalbim saçma bir hızla atmaya başlamıştı. Turuncumsu bir eşarp takmıştı. Kuş uçuşuyla aramızda 70-80 metre vardı herhalde. Ama onun soluk alıp verişini, kaşlarını çatışını, öğle sıcağında yumuşak teninin hafif hafif terleyişini, Kalabalıkta başörtülü kadınlar arasında sıkıştıkça, canı sıkıldıkça alt dudağının sol yanını ön dişleriyle hafifçe ısırışını ve incecik gövdesinin yükünü bir bacağından ötekine verişini olduğum yerden yalnızca görmüyor, içimde hissediyordum da. Tıpkı bir rüyadaki gibi çaresizlikle balkondan aşağı bağırıp ona el sallamak geliyordu içimden. Ama ağzımdan bir ses çıkmıyor, kalbim bütün gücüyle atmaya devam ediyordu. Anne, ben kalkıyorum. Aa, ne oldu sana? Yüzün bembeyaz. Aşağı inip uzaktan Füsun'u seyrettim. Şenay Hanım'ın yanındaydı. Bir yandan onun şık ama bodur bir hanımla ettiği sohbeti dinliyor, bir yandan da çenesinin altında acemice bağladığı eşarbının aşağı sarkan bir ucunu dalgın dalgın parmağına doluyordu. Başörtüsü ona mağrur ve kutsal bir güzellik vermişti. Hoparlörle dışarıya avluya da verilen cuma vaazı, ses düzeninin kötülüğü yüzünden vaizin ölümün son durak olduğuna ilişkin birkaç sözü ve herkesi korkutmak ister gibi sık sık ve şiirsiz bir vurguyla Allah deyişi dışında hiç anlaşılmıyordu. Arada bir kalabalığın içine bir davete geç kalmış gibi telaşla birileri giriyor, bütün başlar hemen onlara dönerken bu kişilerin yakalarına da hemen ölmüş Belkıs'ın küçük siyah beyaz bir resmi iğneleniyordu. Füsun bütün bu selamlaşmaları, el sallamaları, öpüşmeleri, teselli kucaklamalarını ve hal hatır sormaları dikkatle izliyordu. Herkes gibi Füsun'un da yakasında ölen Belkıs'ın iğnelenmiş bir resmi vardı. Cemaatin yakasına ölünün resmini iğnelemek o günlerde sık sık işlenen siyasi cinayetlerden sonraki cenazelerde gelişen bir alışkanlıktı. Ama kısa zamanda İstanbul burjuvazisi tarafından da benimsenmişti. Kara gözlüklü, acılı ve aslında mutlu sosyete kalabalığının tıpkı sağcı ve solcu militanlar gibi yakalarına taktıkları, parantez aç ve burada yıllar sonra bulduğum bir küçük koleksiyonunu sergilediğim, parantezi kapa, bu resimler, eğlenceli bir davet havasındaki sıradan bir sosyete cenazesini, uğruna ölünecek yüksek bir amacın, bir idealin havasını ve itibarını verirdi. Batı taklidi matem rengi ve kalın bir siyah çerçeveyle kuşatılan fotoğrafı, Belkıs'ın gazetelerdeki ölüm ilanlarına da bir siyasi cinayet duyurusunun vakarını vermişti. Kimseyle göz göze gelmeden oradan ayrıldım ve merhamet apartmanına gidip Füsun'u sabırsızlıkla beklemeye başladım. Arada bir saatime bakıyordum. Çok sonra bir ara Teşvikiye Caddesi'ne bakan pencerenin her zaman kapalı duran tozlu perdelerini hiçbir şey düşünmeden bir içgüdüyle hafifçe aralayınca ölen Belkıs'ın tabutu cenaze arabasının içinde yavaşça önümden geçip gitti. Bazı insanların yoksulluk, kafasızlık ve aşağılanma gibi talihsizlikler yüzünden bütün hayatlarını acılar çekerek yaşadıkları düşüncesi tıpkı cenaze arabası gibi aklımın içinden ağır ağır geçerek kaybolup gitti. 20 yaşımdan beri üzerimde beni her türlü beladan ve mutsuzluktan koruyan görünmez bir zırh olduğu duygusu vardı içimde. Bu duygunun bir yanı bana başkalarının mutsuzluğuyla fazla meşgul olmanın beni de mutsuz edebileceğini ve zırhımın delinmesine yol açabileceğini sezdirirdi. 20. Füsun'un iki şartı. Füsun geç geldi. Bu beni huzursuz etmişti. Ama o çok daha huzursuzdu. Özür diler gibi değil, suçlar gibi arkadaşı Ceyda'ya rastladığını söyledi. Üzerine onun parfümü sinmişti. Ceyda ile güzellik yarışmasında tanışmışlardı. Onun da hakkı yenmiş, üçüncü olmuştu. Ama şimdi Ceyda çok mutluydu. Çünkü Sedircilerin oğluyla çıkıyordu ve çocuk ciddiydi, evlenmeyi düşünüyorlardı. Ne güzel değil mi dedi Füsun, gözlerimin içine sarsıcı bir içtenlikle bakarak. Başımla onaylıyordum ki bir sorun olduğunu söyledi. Sedircilerin oğlu çok ciddi olduğu için Ceyda'nın modellik yapmasını istemiyordu. Mesela şimdi yaz için salıncak reklamları yapılıyor. Sevgilisi çok sert ve muhafazakar. Tentili iki kişilik yazlık salıncakların reklamına değil mini etekle, kapalı eteklerle bile çıkmasına izin vermiyor. Oysa Ceyda mankenlik kursuna gitti. Gazetelerde fotoğrafları da çıkıyor. Tente şirketi Türk mankene razı ama çocuk istemiyor. Söyle ona, bu herif yakında onu iyice kapatır. Ceyda evlenip evinin kadını olmaya çoktan hazır dedi Füsun. Konuyu hiç anlamayışıma şaşıp sinirlenerek. Adam ya ciddi değilse diye huzursuz oluyor. Buluşup bunları konuşacağız. Bir erkeğin ciddi olduğu sence nereden anlaşılır? Bilmiyorum. Sen böyle erkeklerin nasıl olduğunu bilirsin. Ben taşralı muhafazakar zenginleri tanımam dedim. Hadi ödevine bakalım. Ödevlerin hiçbirini yapmadım, tamam mı dedi. Sen benim küpemi buldun mu? İlk tepkim, ehliyeti olmadığını çok iyi bildiği halde polis çevirmesinde ceplerini, torpido gözünü, çantasını aramaya başlayan kurnaz sarhoşlarınki gibi olacaktı az daha. Ama kendimi toparladım. "Hayır canım, küpeni bulamadım evde," dedim. "Ama çıkar bir yerden, merak etme." "Yeter, ben gidiyorum ve bir daha gelmiyorum." Çantasını, eşyalarını ararken yüzünde beliren kederden, elini kolunu nereye koyacağını bilememesinden kararlı olduğunu anladım. Kapının önünde dikildim ve gitmemesi için yalvardım. Bir bar fedaisi gibi kapıyı tutmuş, durmadan konuşuyor ve ona ne kadar aşık olduğumu anlatan, parantez aç ve hepsi doğru olan, parantezi kapa, sözlerimin onu yavaş yavaş yumuşattığını, dudağının kenarındaki memnuniyet gülümsemesinin derinleşmesinden ve saklamaya çalıştığı bir şefkatle kaşlarını hafifçe yukarıya kaldırmasından anlıyordum. "Peki, gitmem," dedi. "Ama iki şartım var. Önce bana hayatta en çok sevdiğin kişi kim, onu söyle." Bir an kafamın karıştığını, ne Sibel ne de Füsun diyebileceğimi hemen anladı. "Bir erkek söyle," dedi. "Babam." "Güzel, birinci şartım şu. Bir daha bana asla yalan söylemeyeceğine babanın başı üzerine yemin et." "Ediyorum." "Öyle değil, cümleyi tam söyle." "Bir daha sana yalan söylemeyeceğim, babamın başı üzerine yemin ederim." "Gözünü bile kırpmadan söyledin." "İkinci şartın ne?" "Ama bu şartı söylemeden önce öpüştük ve mutlulukla sevişmeye başladık. Bütün gücümüzle sevişirken aşk sarhoşluğuyla sanki hayali bir ülkeye vardığımızı ikimiz de karşılıklı hissediyorduk. Bize sanki yeni bir gezegene vardığımız duygusu veren bu yerin benim hayalimdeki görünüşü, tuhaf gezegen yüzeylerine, kayalık, ıssız, romantik ada manzaralarına, ayın yüzeyinden çekilmiş fotoğraflara benziyordu. Tuhaf ve başka bir ülkeye gitmiş gibi hissettiğimizi bir kere daha konuşurken, Füsun gözlerinin önünde ağaçları sık, yarı karanlık bir bahçenin, o bahçeye ve arkadaki denize bakan bir pencerenin ve rüzgarda ayçiçeklerinin dalgalandığı sapsarı bir yamacın canlandığını söyledi. Bu manzaralar sevişme sırasında, parantez aç, yani tam o sırada yaptığımız gibi, parantezi kapa, birbirimize en yakın olduğumuz anlarda, mesela Füsun'un göğsünün büyük bir kısmı ve dipdiri ucu ağzımın içini doldururken ya da Füsun burnunu boynumla omzumun birleştiği yere gömüp bütün gücüyle bana sarılırken gözlerimizin önünde canlanıyordu. Aramızdaki sarsıcı yakınlığın bize şimdiye kadar hiç tanımadığımız bir şey hissettirdiğini birbirimizin gözlerinin içinden de okuyorduk. "Peki, şimdi ikinci şartımı söylüyorum," dedi Füsun mutlu sevişmeden sonra neşeyle. "Küpeyle birlikte bir gün bu çocukluk bisikletimi alıp annemle babama bize akşam yemeğine geleceksin." "Tabii gelirim," deyiverdim ben de sevişme sonrası hafifliğiyle. "Yalnız onlara ne diyeceğiz?" "Sokakta bir akrabanla karşılaşıp annesini babasını sormuş olamaz mısın? O da seni davet etmiş olamaz mı? Ya da bir gün dükkana gelip beni görünce annemi ve babamı da görmek istemiş olamaz mısın? Üniversite giriş sınavından önce bir akrabanı her gün biraz matematik çalıştırıyor olamaz mısın? Bir akşam küpeyle mutlaka geleceğim yemeğe, söz veriyorum. Ama bu matematik derslerinden kimseye söz etmeyelim hiç." "Niye?" "Çok güzelsin, sevgili olduğumuzu anlarlar hemen." "Yani bir erkekle bir kız kapalı bir odada Avrupalılar gibi uzun bir süre sevişmeden duramazlar mı?" "Durabilirler tabii. Ama burası Türkiye olduğu için herkes onların matematik değil başka bir şey becerdiklerini düşünür. Herkesin böyle düşündüğünü bildikleri için onlar da o işi düşünmeye başlarlar. Kız namusu lekelenmesin diye kapıyı açık bırakalım filan demeye başlar. Erkek kendisiyle uzun bir süre aynı odada kalmaya razı olan kızın pas verdiğini düşünür ve ona hala bir şey yapmamışsa erkekliğine laf geleceği için kıza asılır. Bir süre sonra kafalarının içi herkesin yaptıklarını düşündüğü şeylerle kirlenir ve o şeyi yapmak gelir içlerinden. Sevişmeseler bile suçluluk duymaya başlarlar ve odada sevişmeden fazla kalamayacaklarını hissederler." Bir sessizlik oldu. Başlarımız yastıktaydı ve gözlerimiz kalorifer borusu, soba borusu için açılmış delik ve kapağı, perde kornişi, perde, duvarların ve tavanın köşe çizgisi, çatlak, boya döküntüsü ve tozdan oluşan manzaraya takılmıştı. Yıllar sonra o sessizliği müzesever de hissetsin diye bu görüntüyü bütün gerçek ayrıntılarıyla müzem için yeniden kurduk.